Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'ya, Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Şebnem Dergisi'nin Kasım 2021 sayısından Fatma Hale Sağım imzalı Seçkin Kulların Hizmetçileri başlıklı yazıyı sunacağız. Mutlak hakikat olan Rabbimiz bilinmek istedi. Çünkü en güzel mutlak varlık olan Allah Teala en güzel isimlerle bilinir. İsimlerinin tecellisi yarattığı varlıklarda oluşur da onun rızasını kazanmak için kulu gayret eder, amel ederse kainatta huzur olabilirdi. Er-Rahman, Er-Rahim isminin tecelli ettiği bütün varlıklar, güçleri ve kabiliyetleri nispetinde aciz ve zavallıya merhamet eder, hastaya bakıp yoksulu doyurur, çiçeği sulayıp hayvanı soğuktan korur, varlıkların ihtiyaçlarını karşılamak için gayret eder. Er-Rezzak isminin tecellisi oluşursa, ekmeğini paylaşır, borç verir, çalışma imkanları sunabilir. Et-Tevvab ismi kimde tecelli ederse hatalarında ısrar etmez, hemen tevbe edebilir. Eş-Şafi isminin tecellisine ulaşan maddi ve manevi hastalıkların şifası için gayret eder. El-Kerim esması kendisinde tecelli eden cömert olur. Kısacası kainatın fesada uğramadan varlığını devam ettirebilmesi, varlıklarda ilahi isimlerin tecellisinin yerleşmesiyle mümkündür. Bu tecelli de Allah Teala'yı bilmekle, marifetle mümkün olur. Dünyayı yaşanılır hale getirmek, bütün varlıklar için mutluluğun, huzurun temininde rol oynayabilmek, Rabbimizi tanımamızla oluşur. Kim Rabbini bilirse, kendisini de bilir, haddini de bilir. Kötü hasletler dediğimiz kibir, gurur, ucub, haset, hırs ortadan kalkar. Allah Teala kuluna hemen isimleriyle tecelli eder mi? Sünnetullah'ta zahmet kadar rahmet vardır. Gayret ister, çaba ister, dua ister. Kul Allah Teala'yı nasıl tanıyabilir diye sorulursa, bu husus sırf kulun Allah Teala'yı anlatan kitaplar okumasıyla olacak bir şey değildir. Allah Teala kuluna kendini kendisi tanıtır, öğretir. Bu da ancak kul acziyetini müdrik haldeyken mümkün olur. Nasıl suya ihtiyacı olan suyun kıymetini anlarsa, kul da acziyeti, çaresizliğiyle birlikte Rabbinin kudretini, isimlerini, Rabbinin bilgisini anlayabilir. Allah Teala'nın kuluna kendisini bildirip öğretmesi, kulun ibadetlerini, sosyal hayattaki bütün faaliyetlerini, sözlerini sadece Allah Teala'ya has kılarak, yani ihlaslı olarak kullardan hiçbir beklenti duymadan yapması, şükür, zikir ve sabrederek güzel ameller işlemesi neticesinde de gerçekleşebilir. Bu husus da Allah Teala'nın takdiri dahilindedir. Biz insanoğlu yaratılanlar arasında varlık planında en baştayız. Eşref-i mahlukat olarak seçildik. Kulluğumuzun idrakine varabilirsek meleklerden de kıymetliyiz. Bakara suresinin 30. ayeti kerimesinde Hazreti Adem'in yaratılışına bir şekilde itiraz eden meleklere Rabbimizin söylediği sözlerden biliriz bunu. Üzülmek, pişman olmak, ayrılık acısı çekmek, hastalığa yakalanmak insanlar içindir. Allah Teala'nın bütün isimlerinin tecellisi bizim üzerimizde gerçekleşir. Bir melek El-Basit ismini, El-Hafiz ismini, El-Kabız ismini tecrübe ederek bilemez, anlayamaz. Sadece insanoğlu Rabbinde fani olup yaşayarak anlar ve öğrenebilir. Bu tecellilerin lütfedilmesi için hastalık gibi acı çekmek, kederlenmek, bedenin zayıf düşmesi, sevdiklerimizi kaybetmek gibi bedeller ödenmesi gerekebilir ki karşılığı rahmet olsun, Rabbimizin rızası olsun. Mutlak hakikat olan Rabbimizle kurduğumuz her irtibat çok kıymetlidir. Kul bunu bilirse varsa günahlarından arınır, sevabı artar, makamı yükselir. Kime musibet verildi de o musibete neden ben demeyerek razı oldu, teslim oldu da günahları dökülüp makamı yükselmedi. Ne zaman ki kul, şeytan misali hep başkalarını suçluyorsa, kendisini başkalarının ezdiğini, hırpaladığını, kendisinin daima suçsuz olduğunu düşünüyorsa işler değişir. Devamlı etrafındaki insanların ettikleriyle cederleşip duruyorsa vaziyet başka hal alır. Çünkü imtihanın kapısını kendisi açıyordur. Müddessir suresinin ilk ayetlerinde ilahi tecellinin kişiye akması ve kulun Rabbini bilmesi için yapması gerekli olanlar sıralanır ve kalk artık, uyar, sadece Rabbini yücelt, elbiseni temizle, pislikten sakın, yaptığın iyiliği çok görerek başa kalkma, Rabbinin rızasını ermek için sabret, buyrulur. Asla Allah'ın yarattığı varlıklarla cedelleşmek istenmez. Çünkü bu çözüm değildir. Çözüm, tebliğ vazifemizi yapmak, sabırla tahammül etmek, üzerimize düşenleri vaktinde yerine getirmek, neticeyle meşgul olmamaktır. Rahman olan Allah Teala, merhametiyle kuluna mutlu olmasının yollarını gösterirken, bizler yaratılmışlarla mücadeleyi seçersek, hastalığı, kederi ve imtihanlarımızı davet ederiz. Yaratılmış varlıklara duyduğumuz öfke, hırs, hayal kırıklıkları ve beklenti, çoklukları yüzünden kendi gerçek işimizin Rabbimizi bilmek ve ona kulluk etmek olduğunu gözden kaçırırız. Allah Teala'nın yarattığını tek derdimiz yaparsak, kendi derdimizin kulluk olduğunu unuturuz. Kulun bu şekilde gaflete sürüklenmesinden ve olduğundan fazla abarttığı dünyayla baş başa kalmasından Allah Teala razı olur mu? Tabii ki olmaz. Kulu hizaya çekmek, gerçekliği göstermek gerekir. Bunu da Rabbimiz istediği şekilde kimine hastalık vererek, kimine yokluk vererek, kimine korku vererek yapar. İmtihanın özü Rabbinden ayrı kalmanın acısından ruhu kurtarmaktır. Bizatihi yalnız olan insanın yalnızlığını sadece Rabbinin ortadan kaldıracağını öğretip kulu iki cihan saadetine kavuşturmak içindir. Bu veçeden bakınca sizin iyi zannettiğiniz şeyler kötü, kötü zannettiğiniz şeyler de iyi olabilir ayeti kerimesine İmam Gazali'nin izahı daha derin bir mana kazanmış olur. O, bu ayeti kerimede beyan edilen, içinde bizatihi iyilik olup da şer zannedilen şeylerin hastalıklar olduğunu söyler. Yine ona göre hastalıklar, insanları yaratanın bilgisine, marifete ulaştıran tecrübelerden biridir. Zira Cenab-ı Hak, hastalıklar seçkin kullarıma yanaştırdığım hizmetçilerdir buyurmuştur diyerek konuya açıklık getirir. 1978'de kanser hastası olan Susan Sontag'ın şu sözleri o dönemde insanları sarsmıştır. Hastalık bir mecazdır. İnsanın hakikatine, acizliğine, çaresizliğine işaret etmek için vardır. Hastalık bir arıza hali değil, kulluğun denendiği rıza mı var, şikayet mi ediyor, teslimiyet mi göstermiş, isyan mı ediyor hususlarının açıklık kazandığı bir durumdur. Gözümüzde büyüttüğümüz, dert olarak gördüğümüz nice şey hastalıkla basitleşir, önemsizleşir, kişiye hiç de önemli değilmiş, ne çok boş şeylerle uğraşmışım dedirtir. Hastalık arıza değildir, kulun rızasının ölçüm durumudur. Modern dünya, seküler yani Allah'ı dışlayan, Allah'tan uzak yaklaşımıyla hastalığı konfor bozucu rahatsızlık gibi gösterir. Hastalığı ve yaşlılığı utanılacak bir durum gibi görürüz. Çünkü Allah'ın tarif etmesi gereken kavramları heva ve hevesiyle kendisi tarif eden insanoğlu kendisini her şeye yeter zanneder. Gururlanır, kibirlenir, bütün oyunu hastalıklar bozar. Hayatı sadece dünya hayatından ibaret gören, ahireti yok farz eden ya da gafletinden ahiret düşüncesi zayıflayan kula, bu dünyadan daha kıymetli olan Rabbini hatırlatır hastalık. Çünkü sağlıklıyken hatırlamadığımız, unuttuğumuz esas yurdumuzun ahiret olduğu, asla ve asla dünya olmayacağını, burada kalıcı olmayacağımızı öğretir hastalıklar. Biz kendimizi tohum olarak düşünürsek, hastalık o tohumun çatlaması ve içindeki ağacın filizlenmesidir. Modern dünyada insan benliği hastalığı bir tehdit olarak görür ve bir şifa bulup iyileşmişse ben bu hastalığı yendim der. Kazanılması gereken bir savaş yoktur çünkü hastalık kulluk ayarlarını düzeltmek içindir. İnsanın sürünmesi, perişan olması için değil. Modern zamanlar hastalığa yüklenen manayı da benliği doğrultusunda tahrip etmiştir. Ehl-i sünnete göre eşyanın kendisinde çirkinlik ya da güzellik yoktur. Allah'ın emrettikleri güzel, yasakladıkları çirkindir. Hastalık, kula vücut gerçekliğini, yani taştan, çelikten olmadığını, ayrılmaya müsait muhtelif maddelerden olduğunu, bu sebeple gururu bırakması, aczini anlaması gerektiğini, kendisini yaratan ve her şeyin sahibi olan Rabbini tanıması gerektiğini, vazifesini bilip dünyaya geliş sebebini öğrenmesini hatırlatır. O zaman kim diyebilir ki hastalık kötüdür? Kim diyebilir ki hastalık utanılacak bir şeydir? Diyebilir miyiz ki sağlık iyidir, hastalık kötüdür? Kainatta ne varsa devesinden kuşuna, ağacından suyuna, dağından ormanına bir bütün içindedir. Kainatta her şey birbirini tamamlar. Avustralya'da suyu çok içti diye develer öldürülürse bütün dünyada korkunç bir virüs başlar. Kainatta bir yeri bozarsan senin bedeninde de bir şeyler bozulur. Varlık olarak hiçbirimiz birbirimizden bağımsız değiliz. Bütün varlık alemi duvarın tuğlaları gibidir. Umursamadan öldürülen, kanadı koparılan bir leyleğin acısı manen hepimizi sarsar. Bunu her ne kadar görmek istemesek de bu böyledir. Göz yumduğumuz, yok farz ettiğimiz, kimsesiz, çaresiz ve acizlerin gözyaşları bizim de kaderimiz olur. İstersen o gözyaşı bizim yüzümüzden dökülsün, isterse bir başkası yüzünden dökülmüş olsun. Bize düşen kötülüğe engel olmakken, kötülüğe engel olmamışsak bu durum da kula bir imtihan, belki de bir hastalık olarak döner. Herkes birbirinden sorumludur ve zalime engel olmak lazımdır. Hastalığa bir de bu gözle bakmak gerekir. Köyün, sözüm ona, ağasının oğlu tüfekle oynarken kazayen birini vurur. Ağa oğlu suçlanmaz. Köy el birliğiyle suçu gariban komşu oğlunun üstüne atar. İşlemediği suçun bedelini öder genç. Evlenemez. Artık mimlenmiştir. Ailesi kimsenin yüzüne bakamaz. Suçu başkasının üstüne atınca kurtulacağını zanneden ağanın ağır imtihanı iftira attıkları an başlamıştır. Musibetler peş peşe onları yakalar. Ağanın oğulları psikolojik rahatsızlıklara yakalanırken, yalan yere şahitlik eden gelinler kansere yakalanırlar. Ailenin gençlerinin evlilikleri hep kısa sürer. Yuvaları yıkılır. Bazı hastalıklar işlenen zulümler sebebiyledir. Doktorlar da bunu bilirler. Kanser hastasıdır. Daha birinci evrededir. Ne yapılırsa yapılsın hasta iyileşemez. Kanser de dördüncü evrededir. Hastaya ölecek gözüyle bakılır. Tam tersi olur. Hasta iyileşir. Hastalıklar kulun hatasını anlaması, ona çözüm bulması, tevbe etmesi, helallik dilemesi için bir sebepken, bizler bunları düşünmez de mutlak iyilik sağlıklı olmaktır diye düşünüp sadece tedavi ve şifaya odaklanırız. Bu yanlıştır. Hastalık da Allah Teala'nın kuludur ve Allah'ın emrine boyun eğer. Allah Teala o hastalıkla hastaya yaptığı hatayı düzeltmesi için bir fırsat vermiştir. Aileye hiç helalleştiniz mi, günahsız olup üstüne suç attığınız kişiyle deyince, O zaman suçun bizde olduğu anlaşılır. Tazminat ödemek zorunda kalırız, şerefimiz ayaklar altına düşer diyerek yaptıkları ahlaksızlığı itibar kaygısıyla düzeltme yoluna gitmemeleri, yaşadıkları musibetlerin akılları başlarına gelene dek süreceğinin işaretidir. Hastalığı bir de bu şekilde okumak gerekir. Yenilen kul hakkı, alınan beddua, ezilen yetimin gözyaşı kimi zaman ağır hastalıklar olarak dönecektir. Narsist bir çağda yaşıyoruz. İstatistiklere bakınca kanser hastalığı, kalp damar hastalıkları ve ani ölümlerde artış var. Diğer çağlara göre ciddi bir fark var, diyor Doktor Nevzat Tarhan. Allah'ı unutturmayı, Allah'a yabancılaşmayı modernizm olarak görüyor çağımız. Kötüyü cazibeli hale getirerek merak uyandırdıktan sonra yaptırmak için bütün gücüyle çalışıyor seküler modern dünya. Cafer-i Sadık'ın şu ifadelerini görmüyor, duymak bile istemiyor. Allah dünyaya şöyle vahyetmiştir. Bana hizmet edene sen de hizmet et. Sana hizmet edeni ise yor ve yıprat. Sözlerine devam ediyor Nevzat Tarhan. Bu sünnetullah'tır. Derdi dünya olan ölümü unutur. Kalbi daima dünyevi ihtiyaçlarla doludur. Rezzak olarak Rabbini, şafi olarak Rabbini bilmez. Birbirini çekemez, haset eder. Seküler dünyanın iyi kabul ettiği şeyleri kendinde görmek ister. Başkasında görünce haset ve nazarla onu hasta eder. Kötü kalpli, haset, hırslı insanların kötü nazarları da hasta eder. Mazlum insanları. Kişinin haset ve nazardan kendisini sergilemeyerek, davranışlarına dikkat ederek, iyi halini gözler önüne sermeyerek korunması gerekir. Hastalıkla ilgili duruma genel bir biçimde baktığımız zaman bir imtihan olmakla beraber hasta olan kişide kul hakkı var mı, beddua almış mı, yetim malı yenmiş mi diye sorgulamak gerekir. Şifanın sadece Allah'tan olduğu, doktorlarınsa sadece bir sebep oldukları bilinmelidir. Öyle ki sadece sebepler alemiyle hastalığı iyileştirmek mümkün olmayabilir. O hastalığın kişide kalmasını hikmetler alemiyle sırlar aleminde Rabbimiz takdir etmişse bu kez Rabbi razı edecek vesileler bulmak gerekir. Kurban kesip dağıtmak, bol bol sadaka vermek, tevbeler ve gözyaşlarıyla özür dileyip bağışlanma dilemek hastalığın şifası için gereklidir. Kim demiş hastalığı sadece ilaç ve doktor iyileştirir diye? Siz sebepler alemine başvurursunuz ama meselenin başka bir şekilde çözülmesi gereklidir bilemezsiniz. Allah Teala dilerse doktora, ilaca dahi gerek olmadan rukye dediğimiz sebepler alemini ortadan kaldırmak suretiyle şifa merciine duayla doğrudan müracaat ederek kulunu şifaya ulaştırır. Allah Teala, ol dedikten sonra iyileşmek an meselesidir. O zaman ol demesi için ne yapmak lazım? Bunun düşünülmesi gerekir. Hadislere çok dikkatli bakıp anlamaya çalışınca aslında en büyük şifanın iman olduğu anlaşılır. Neden ben, niye beni buldun diye isyan eden kimse, rahmet için kendisinin seçildiğini, gafletten kurtulması için büyük bir fırsatın içinde olduğunu bilmezse hastalığını ona katlar. Kat kat artan hastalık onun isyanlarıyla katlanılamaz hale gelir. Zira Rabbimiz kulunun kaldıramayacağı bir yükle onu mükellef tutmaz. Kul yükünü büyük görüp de isyan ederse kısık bir ses mikrofonla nasıl yükseliyorsa durum o hale dönüşür. Yüzleşip kabullenmek, tevbe edip tevekkül etmek kadar imtihanları kolaylaştırıcı başka bir şey yok gibidir. Değilse balığın karnından Yunus aleyhisselamı sebepler aleminde kimse kurtaramazdı. Hazreti Mevlana'nın Mesnevi'de 18 beyitten sonra ele aldığı ilk konu padişah ve cariye hikayesidir. Bu bir aşk hikayesi değildir. Bu aklını başına al hikayesidir. sen sevdiklerini iyileştiremezsin. Dünyanın en büyük doktorlarını da devreye soksan, hüküm benimdir. Ben dilemedikçe yaprak oynamaz. O zaman hastalığın sebebini iyi anla ki çözüme kavuşturasın. Mazlumu ağlatan özür dilemedikçe, tevbe etmedikçe iyileşemez. İyileştiren ilaç değil, benim hükmüm ve rızamdır. Hastalığı sadece bedenin, sıvıların ölçümü üzerinden değerlendirme. Sen Rabbini bil ve işini Rabbini bilen hekime havale et. Zira hadsiz hekim şifa bana aitken kendi üzerine alır da hükmü kendi verecek sanır. Böyle zannedince de rezil olur. Her şey Allah dilerse olur. Allah dilerse kişi şifa bulur. Sebepler aleminde doktorlar sadece vazifelerini yaparlar. Ötesine kimse karışamaz. Hüküm her konuda olduğu gibi şifa mevzuunda da Allah'ın elindedir. O ne zaman isterse kuluna o zaman şifa verir. Hikmetinin öğretilmesi içindir padişahla cariye hikayesi. Bu zaman zarfı kulun aklını başına getirmesi, kendisini toparlaması, acziyetini ilan edip Rabbine teslim olmasıyla doğru orantılı seyreder. Ben teslim oldum, hala iyileşemiyorum diyen, hala kelimesiyle hiç de teslim olmadığını, haline razı olmadığını, hastalık durumundan son derece rahatsız olup çabucak kurtulmak istediğini söylemektedir. Teslimiyet basitçe teslim oldum kelimesiyle olacak bir şey değildir. Kalbe sormak gerekir. Gerçekten razı mısın haline diye. En büyük şifa imandır deyince bu durum kendisine komik gelenlerin iyice düşünmesini hatırlatırız. Şifa ister ortodoks tıbbı dediğimiz bugünkü doktorların kullandığı ilimden, isterse bütünleyici alternatif tıp kabul edilen İbn-i Sina tıbbından, mizaç ilminden, ister kainat eczanesinden, isterse hacamat veya sülükten gelsin, kimi kime karşı küçümseyebiliriz ki? Şifalı ol dedi mi Rabbimiz, minik bir keten tohumu da ehlinin elinde iş görebilir. Şifa verme açısından hiçbir şey küçümsenmez. Şifa kimsenin tek elinde de değildir. Konya'da bezeme tekkesi, yılancık ocakları, hafakan tekkesi, bulgurcuk tekkeleri, sarılık tekkesi ve benzerleri vardır. Doktorların stres deyip de verilen ilaçların çare olmadığı yerlerde kulun imdadına yetişiverirler. Gariban iyileşmek için Amerika'ya, İsveç'e mi gitsin? Tekke de Rabbimizin lütfu ve keremiyle şifa sebebi olabilir. Öyle olmasaydı şifayı arayın denir miydi? Belki de deva arayınca bulunacak bir yerdedir. Allah Teala'nın her şeye gücü yeter. Bugün alternatif tıp tekniklerini kullananlara gösterilen revaç belki de ortodoks tıbbının kibrindendir. Kim bilebilir ki? Hüküm Allah'ındır. Onun dilediği zamanda, dilediği şekilde, dilediği sebeple şifa gelecektir. Bu zaman zarfında kula tevbe, istiğfar, geçmişiyle yüzleşmek, helallik dilemek, dua etmek, sabredip tevekkül etmek, en mühimi de rıza halinde olup boynunu bükmek yakışır. 85 yaşındaki teyzenin olacak ya bağırsakları düğümlenir, yediğini çıkarmaktadır. Şekeri, tansiyonu, kalp rahatsızlığı da olduğu için doktor, ameliyat etmezsem yediğini kusa kusa zaten öleceksin. Ameliyat edersem de uyanamayabilirsin. Bir sürü hastalığım var, söyle ne yapalım der. Teyzemiz doktora sadece şunu söyler. Öleceksin, kalacaksın ve benzeri diyerek, Allah'ın işine karışma, vazifeni yap. Ameliyat olur, çarçabuk da iyileşir. Doktor şaşar, teyze cevap verir. Rabbin işine karışma evlat. Şimdi iyileştim de imtihanım bitti mi? Ölene dek bu imtihanlar devam edecek. Sınıfı geçmemiz lazım, kamil kul olmamız lazım. her imtihan neticesi teslimiyetimiz ve rızamızla sınıf atlayacağız. Böylece Rabbimizi öğrene öğrene, Rabbim bizden razı, biz ondan razı olacağız, cennete gideceğiz. Bu safhalarda hep Allah'la kavga mı edelim? Kainat her biri bir diğeriyle etkileşim halinde olan bir zincir gibidir dedik. Kişinin hastalığı ola ki kalp naklini gerektiriyor olsun, fakir bir ailenin 5 yıllık et ihtiyacının karşılanması için bir kasapla anlaşma sayesinde belki de kalp şifaya kavuşabilir. Dişi kuşun yuvasını yıkanın, kediyi aç ölüme terk edenin yaptığı asla yanına kalmayacaktır. Allah yokmuş gibi yaşayanlar, onun varlığını bütün hücreleriyle hissedene dek imtihan olacaklardır. Allah'ın varlığını bilenler de kamil manada iman edene dek imtihan olacaklardır. Ölürken kimse ateist ya da deist değildir. Bugün kainata bakınca herkesin hastalığı görülür. Allah'a vuslattan mahrum edilen ruhun maddi ve manevi sıkıntıları ortaya çıkacaktır. Beden her hastalığı, ruh padişahı ve kamil imanla Cenab-ı Peygamberimizin mihmandarlığında sebepler alemine haddi kadar değer vererek çözebilir. Ağır bir trafik kazasıdır. Şoför ağır bir beyin travması geçirmiş, doktorlar hiç ümit vermemiştir. Ölüm beklenirken olağanüstü bir şey gerçekleşir. Hasta hızla iyileşme göstermektedir. 3 ayın içinde vücudunda onlarca kırık olan, beyni harap olmuş olan hasta iyileşir. Doktorlar nasıl olduğuna şaşırır ve hasta yakınlarına sorarlar. Hangi tesbihi çektiniz, neler okudunuz diye. Ne garip, hasta yakınları da gaflete düşmüş, ölecek diye kuvvetli zan oluştuğu için bir şeyler okumak hiç akıllarına gelmemiştir. Doktorlar bu kez hastaya sorar. Hasta, ben bilmiyorum der. Tek bildiğim ayılana dek Kur'an okuduğum. Hemşireler de tasdik ederler. Devamlı dudakları kıpırdadı ama biz ne söylediğini bilemedik. Kazazede hafızdır ve 11 yaşında büyük bir aşkla hafız olmuştur. Kendini şuurlu olarak ne işte meşgul olursa olsun farkında olmadan Kur'an okurken bulur. Evinde, sokakta, pazarda, okulda, her yerde. Unutmamak için sık sık ezber verir. Kur'an onun yoldaşı, arkadaşı, şifacısı olmuştur. Kur'an'la o kadar çok hemhaldir ki kendini farkında olmadan okuduğu Kur'an'la iyileştirir. Kur'an şifadır, rahmettir, berekettir. Yeter ki kul olalım, şifa bize koşarak gelir. Yunus balığının karnından da çıkılır. Neden çıkılmasın? Yeter ki kendimizle yüzleşip hatalarımızı, haddimizi bilelim. Sen ne dersen o olur. Gerçek şifa veren sensin. Hüküm senin elindedir. Hastalık dönemini bana rahmet dolu, hidayet dolu, bereket dolu yardımlarınla kolaylaştır. Amin diyelim. Rabbimiz bizi işitir. Hazreti Eyyub'u, Hazreti Zekeriya'yı, Hazreti Yunus'u işittiği gibi. Değerli dinleyenlerimiz, Fatma Hale Sağım'ın kaleme aldığı Seçkin Kulların Hizmetçileri başlıklı yazıyı paylaştık bu akşam Sesli Dergi'de. Şebnem Dergisi'nin Kasım 2021 sayısında yer alıyordu aktardığımız bu yazı değerli dinleyenlerimiz. Böylelikle bu gecelikte programımızı noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun, şifa olsun efendim. Hoşçakalın.